Ayrım 14. Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan. Sayfa 173. Kramer kitabı kapadı, orta parmağıyla birkaç kere üstüne vurdu ve Travis'e muzip bir gülüş attı. "Şimdi aklıma gelen bir şey daha anlatacağım. Bu kitapta olmayan bir şey. Bildiğin gibi Danny, OSS'i Alan Dulles yönetiyordu ve o sonra da CIA'yı kurdu. Onun erkek kardeşi John Dulles da Farben'in kontrol ettiği Amerikan şirketlerinin oy vekili oldu." Sonya konuştu. "Yani JFK ile bağlantısı bu mu? CIA'nin IG Farben'le ilişkisi? Bu hiç anlamlı değil. Tabii eğer Kennedy'yi CIA'nin öldürdüğünü söylemiyorsanız."
"Hayır, hiç anlamlı değil," dedi Kramer. "Ayrıca popüler komplo teorisyencilerinin söylediğinin aksine Kennedy'yi CIA öldürmedi. Gel gelelim onu örtbas ederek çok güzel bir iş çıkardılar."
Travis şimdi lafa girdi. "Yani bugün bildiğimiz tüm bu ilaç devlerinin utanılacak bir sırrı var. Ne olmuş?"
"Benzin Orta Doğu için neyse, ilaç da Amerika için o, Danno. Dünya ticareti ve yaptırımlar için bir pazarlık kozu, çok önemli."
"Tamam ama JFK'in suikastçılarla bağlantısı ne?"
Kramer faksı Maun sehpanın üstünde bıraktığı yerden aldı ve yakından inceledi. Sonra ona elinin tersiyle vurarak Travis ve Sonya'ya doğru ittirdi. "Pekala, artık CIA rep hariç burada yazanların her birinin ne olduğunu biliyoruz ama aralarında açıkça hiçbir bağlantı yok. Fax'ın sol tarafı tıbbi ve farmakolojik referanslar verirken sağ tarafı JFK cinayetiyle ilgili gibi görünüyor."
"Katılıyorum," dedi Travis.
Kramer devam etti. "Fakat sondan bir önceki referans Apollo, ki bu da Yunan ilaç ya da gerçeklik tanrısı olabilir. Yani iki tarafa da gidiyor. JFK suikastının örtbasına ya da farma..."
"Bekle," dedi Travis. "Sayfanın ikiye bölünmüş olduğunu söylemen anlamlı. Ve eğer ikisi arasında bir bağlantı varsa bunun CIA rep'le ilgisi olmalı. Çünkü ok sayfanın sağına ve soluna orada ayrılıyor."
"Mantıklı," dedi Kramer tek kaşını kaldırarak. Travis ellerini yanlardan sarkıttı ve gözlerini kapattı. Kramer ve Sonya içgüdüsel olarak sessiz ve sakin durmaları gerektiğini anladı.
"George, Blake, IG Farben hakkındaki bütün bu bilgiyi nasıl öğrenmiş olabilir?" diye sordu Travis.
"Sanırım bu kamuya mal olmuş bir bilgi ama yanılmıyorsam gizli servis hazine departmanının altında, öyle değil mi?"
"Evet öyle," dedi Sonya.
Kramer devam etti. "Savaşın sonunda IG Farben'la ilgili ele geçirilen tüm dosyalar hazine departmanına ve adliye bakanlığına verildi. Bu yüzden tüm bunlar gizli servisin arşivindedir sanırım."
"Tamam, harika," dedi Travis.
İki adam birbirlerini takdir edercesine baktılar. Sonya elini bir öğrenci gibi kaldırdı ve huysuz bir ses tonuyla konuştu.
"Affedersiniz, tüm bunlar çok ilginç fakat bu bilgilerden biri bizi dosyaya nasıl götürecek ya da Dwight denen şu adamı peşimizden nasıl düşürecek?"
"Güzel soru," dedi Travis yumruğunu bacağına vurarak. "Yapabileceğimiz tek şey devam etmek. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var. Dr. Rogers'ın kim olduğu ve CIA rep'in ne halt anlamına geldiği gibi, JFK'in katilleri ve bu tıbbi referanslar arasındaki bağı bulduğumuzda bu konuda daha iyi bir fikrimiz olabilir."
"Haklı," dedi Kramer.
"Daniel, gidip biraz telefon görüşmesi yap."
"Evet efendim, internetin yok değil mi?"
"İnternet mi internet yok."
Travis homurdandı ve gitti.
"Bu arada Travis'in JFK'in katilleriyle ilgili başladığı hikayeyi bitirir misiniz?" diye yalvardı Sonya.
"Seve seve canım," dedi Kramer piposuna uzanarak. "Tabii eğer bize salamlı sandviç yaparsan, aç olmalısınız, benimkine hardal da koy."
"Tamam," dedi Sonya. "Ama Dan konuşmaya başlamadan önce telefonundan mesajlarımı kontrol edeyim."
"Keyfine bak, sandviçleri ben yaparım," dedi Travis diğer odadan.
Travis ortamda kendini rahat ve güvende hissediyordu. En azından şimdilik.
Salı, 36. Bölüm. Gece yarısında siyah sedan doğuya ışıldayan Beyaz Sarayı geçerek Constitution Bulvarı'ndan aşağıya doğru yol aldı.
Green camdan dışarıya Beyaz Saray'a baktı ve Mayer'den bilgi almaya devam etti. Umarım bundan birisine söz ederek yasayı çiğnememişsindir.
Hayır efendim, kimseye söz etmedim diye cevap verdi Mayer robot gibi.
Güzel, çok güzel, rahat ol, iyi bir şey yaptın. Green Mayer'ın omuzunu sıvazladı.
Nereye gidiyoruz efendim?
Şehrin öbür tarafında bir toplantım var. Bu yüzden bu toplantıyı arabada yapmamı mazur gör. Programım çok yoğun.
Mayer rahatsız bir şekilde başını salladı. Green'in gücünün 30'unun başlarındaki bu genç ajan üstünde büyük etkisi vardı. Ayrıca ona bu kadar iyi davranmak zorunda da değildi.
Pekala, Tampa'dayken LeBlanc'ın tuhaf davrandığını ve odaya habersiz girdiğinde onu konferans masasının üstüne çıkmış bir tavan döşemesini kapatırken gördüğünü söylüyorsun. Ve o da her zamanki gibi böcekleri temizlediğini söyledi dedi Green, sağ bacağının üstündeki pamuk tiftiğini temizleyerek.
Evet efendim.
Seni şüphelendiren neydi?
Green gülümsedi. Bunun bir çift bira içtikten sonra iki arkadaş arasında geçen bir konuşma gibi olması için uğraşıyordu. Mayer'ın dizine vurdu.
Odayı böceklerden çoktan temizlemiş olmamız dışında mı? Tavırları, içeriye girdiğim zamanki davranışları. Yaptığı şey benim için gayet açık olmasına rağmen ne yaptığını açıkladı. Yüzü kızardı, gergin görünüyordu.
Bu yüzden daha sonra odayı tek başına temizledin ve aygıtı buldun. İyi iş çıkardın Mayer.
Green sanki dua ediyormuş gibi ellerini kavuşturdu. Mayer'ın içgüdülerine şükran doluydu. Koruma ekibindeki gizli servis ajanları herkesin bildiği gibi ön sesilerini izlemek konusunda çok iyiydi. Tüm yapmaları gereken tetikçiyi harekete geçmeden önce fark etmekti. Suikastçı bir kere tetiği çekerse artık çok geç olurdu. Bunun aksine ajanlar yalan söylemekte fazlasıyla kötüydüler. Büyük ihtimalle içlerinde hep var olan ve oraya bir şekilde yerleşen devletlerine karşı duydukları o derin ve koşulsuz sadakat duygusu yüzünden. Bu tezat LeBlanc'ın aleyhine, ortağı Mayer'ın ise lehine işlemişti.
Green'in cep telefonu çaldı.
Efendim ben Krogan. Travis'in yanındaki kız hakkında bir şey öğrendik, buna inanamayacaksınız.
37. Bölüm. Travis Kramer'in çalışma odasındaki masasına oturdu ve bazı önemli telefon görüşmeleri yapmak üzere hazırlandı. Sağ gözünün üstündeki yaranın ağrısı şimdi ona iyi geliyordu. Hala hayatta olduğunu hatırlatıyordu. Green silahı yüzüne doğrultana kadar ölümün gözünün içine hiç bakmamıştı. Kendisini değişmiş hissediyor, bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünüyordu. Sertleşmiş ve gaddarlaşmıştı, savaşmaya hazırdı. İlk aramasını New York'ta telefonundan ilk kurtulduğundan beri gelmiş olabilecek sesli mesajları kontrol etmek için yaptı. İlk mesaj Travis'in mümessilindendi.
Dan, ben Drew, ne atlar dönüyor? Şebekeden yarını iptal etmek için arandım. Beni ara.
Doktor Travis merhaba. Ben Martin Koslowski. Geçen hafta sonu Phoenix'teki müthiş konuşmanız için teşekkür etmek istedim. Önümüzdeki sene de kesin sizi çağıracağız. Tekrar teşekkürler. Harikaydı.
Bay Travis, sipariş ettiğiniz kitapların geldiğini haber vermek istedim.
Selam, her kimseniz cep telefonunuzu bulduk. Beni 212-555-493'ten arayın ki size onu gönderebileyim.
New Yorkluların kimse için vakti olmadığını kim söylemiş?
Dan, ben Drew. Telefonunu açık tut ahbap. Beni araman gerek bu akşam.
Hey Danny, ben Candice.
Travis Candice'le çıkıyordu. Şarabın sadece şık restoranlarda servis edildiğini düşünen bir kız. Her bir cümlesini sonunda sanki bir soru soruyormuş gibi meraklı ve sinir bozucu yüksek bir tonlamayla bitirirdi. O hayat şu anda içinde yaşadığı kabustan çok uzak görünüyordu.
Bay Travis, ben yan komşunuz Maggie. Evinizden bir sürü bağırış ve gürültü geliyordu. Evde olmadığınızı biliyorum, bu yüzden bakmaya gittim ve içeridekiler polise benziyorlardı. Bir alarm üzerine geldiklerini söylediler ama ben hiçbir şey duymadım. Ah, ayrıca çiçeğiniz artık birkaç santim uzunluğunda. Bu yüzden eğer sakıncası yoksa...
Travis'in bu tek komşusunun kasabada olan biten her şeyi bildiğinden emin olabilirdiniz. Ruxton kasabası ev sahipleri derneğine üyeydi.
Yine benim, Drew, kahretsin, artık endişelenmeye başladım. Neler oluyor?
Mesajlar bitti. Zavallı annem hakkında henüz yeni bir haber yok ama zaten çarşambaya kadar bir şey beklenmiyor ki. Lütfen iyi ol, çok yakında onun başucunda olacağım. Buna bir son verelim.
Travis Wally Pritchard'ın şu komplo manyağının numarasını buldu ve tuşladı. Wally'nin cevap vermesini beklerken öteki odadan Kramer ve Sonya'nın boğuk seslerini duydu.
Kramer deri koltuğunda arkasına yaslandı ve yanındaki masada duran sandviçinden kalanları yerken bir yandan da piposunu tüttürdü. Siyah saçlı ve hayatında gördüğü en yeşil gözlere sahip bu büyüleyici güzellikteki kızı eğlendirirken tam da havasına girmişti. Eski becerilerinden bir şey kaybetmemişe benziyordu. Sonya sadece kitaplardaki bilgileri tekrar eden birisiyle konuşmuyordu. Bu kişi aynı zamanda anlattıklarını yaşamıştı da.
Görüyorsun canım, 50'lerde ve 60'larda olanları şu anda anlayabilmek eğer orada bulunmadıysan çok zor. Soğuk Savaş'ın doruklarıydı, yani insanlar Sovyetlerden gerçekten korkuyordu. Olay tamamen histeri boyutlarındaydı ve bence bu sebepsiz de değildi.
Durdu ve sehpanın üzerinde altın bir para klipsinden 20 dolarlık bir banknot çıkarıp Sonya'ya verdi.
Onu çevir ve arkasına bak.
Sonya banknotun arkasına baktı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin altında ne yazdığını görüyor musun?
Tanrı'ya güveniriz mi diyorsunuz?
Evet, şu anda pek çok insan onun her zaman orada olduğunu sanıyor. Ama aslında oraya komünizmden korkacak hiçbir şeyleri olmadığına Amerikan halkını inandırmak için 1955'te eklendi. Ayrıca bağlılık yeminine de Tanrı'yı o dönemde yine aynı sebeple ekledik.
Sonya bunun önemini anladı.
KGB Oswald'ı Tokyo'da askere aldı. Eğer Amerikan halkı bunu öğrenseydi...
Sonya dondu. Kramer bu düşünceyi onun yerine tamamladı.
Kitlesel histeri ve savaş çığlıkları. Üçüncü Dünya Savaşı. Yani tatlım, senin o tatlı CIA'in, FBI'ın, senin kendi gizli servisin ve Warren Komisyonu her şeyi örtbas etti. Bunun Kennedy'yi kendi hükümetinin öldürmesiyle ilgili komplo teorilerinin başlamasına sebep olması kimin umurundaydı ki? Her şey insanların bunu Sovyetlerin yaptığını düşünmesinden iyiydi. Ayrıca kendi yetersizliklerini de örtbas etmeye çalışıyorlardı. Bu yüzden söylemeye hiç gerek yok ki onların, bizim, fazlasıyla gerekçemiz vardı.
Sonya gülümsedi ve 20 dolarlık banknotu Kramer'e geri verdi.
Evet, Travis, Kennedy'nin ölümü sırasında etrafta dolanan paranoyayı anlattı.
Ama birkaç yıl sonra tüm bu yatak altı kızılları ve CIA cadı avları fos çıkmadı mı?
Bu gerçeği çok etkili bir şekilde örtbas etti. Gerçek KGB'nin CIA'nin içine sızmasıydı, dedi Kramer kollarını kavuşturarak.
Kramer şüphe götürmez bir uzmanlıkla devam etti.
Sovyet hızıntısına dair tüm bu şüpheler 9 sene boyunca KGB ajanı olarak çalışmış ve Rusya'da bizim pek çok adamımıza ihanet etmiş Aldrich Ames'in, o kadar şeyin arasında CIA'deki bir karşı istihbarat memuru, 1994'te tutuklanmasıyla da değişti.
Kramer'ın başı sanki yas tutuyormuş gibi önüne eğildi. KGB tarafından yakalanan CIA ajanlarının nasıl ölmüş olabileceklerini düşündü. Stalinci Vayşaya Mera geleneğiyle bir odaya götürülmüş, diz çöktürülmüş ve yüzlerinin tanınmaz hale gelmesi için kafalarının tam arkasından büyük kalibre bir silahla vurulmuştular. Daha sonra da bedenleri sevenlerini daha da fazla cezalandırmak için gizli, belirsiz bir mezara gömülmüştü. Bir dakikalık sessizlikten sonra Kramer devam etti.
Sonra 1999'da Mitrokin arşivinin ele geçirilmesiyle CIA ve Dani'nin sana anlattığı gibi Sovyet ajanlarının içeriye nasıl sızdıklarını, ayrıca Lee Harvey Oswald ve arkadaşımız Igor Orlov'la ilgili pek çok gerçeği de örtbas etme çabaları için oyun gerçekten bitti. Orlov ve Oswald'ın oynadığı oyunları oynamaya çalışan CIA sponsorlu tarihçiler için de büyük bir utanç.
Mitrokin arşivi dedi Sonya.
Harika bir hikayedir. Vasili Mitrokin KGB'nin kütüphane başkanıydı. 1985'ten önceki 10 yıl her kilit KGB dosyasının bir kopyasını çıkardı. Doğru zamanda ortaya koymak için her şeyi özenle sakladı ve öyle de yaptı. Her şeyi İngiliz istihbaratına verdi. İngiliz MI6 geçmişini doğrulamak için onu pek çok teste tabi tuttu. Bu testlerin hepsini geçti. Ayrıca onun gerçek olduğunu da biliyoruz. Çünkü bizim pek çok boşluğumuzu onun dosyaları dolduruyordu. Ayrıca bizim kendi ajan raporlarımız ve elektronik dinleme kayıtlarımızla da örtüşüyordu. KGB'nin yerini alan SBR tüm bu olaylar konusunda çok hassas. Aslında herkes bizle Rusya arasındaki gizli savaşın soğuk savaşla bittiğini sanıyor. Halbuki daha da şiddetlendi.
Sonya koltuğunda sallandı. Tamam, peki Lancer'ın intikamı ile ilgili hikayenin gerisi nasıl?
Pekala, artık buna gelelim. Önce tüm olayların arka planını anlamanı istedim ki anlattıklarım bir şey ifade etsin.
Travis çalışma odasında Wally Pritchard'ın telefonunu çaldırdı, çaldırdı ama cevap veren olmadı. Yeniden aradı.
Haydi aç şu telefonu.
Travis'in dileği hattın diğer ucunda bir öksürüğün duyulmasıyla kabul oldu. Bir kadın İngiliz aksanıyla konuşuyordu.
Gecenin bu vaktinde arayan da kim?
Özür dilerim bayan, Wally Pritchard'ı aramıştım.
Gece yarısında mı? Zaten burada değil. Lanet olası bir başka Bilderberg için Tampa'ya gitti. Bana sorarsan tamamen vakit kaybı ama ayağımın altında olmadığı sürece...
Bingo.
Teşekkürler. Hangi otelde kaldığını biliyor musunuz?
Hilton'da sanırım.
Bakın siz kimsiniz acaba?
Ben eski bir arkadaşıyım. Sağ olun.
Travis telefonu kapattı. Soruşturmalarının Wally'den başkasının dikkatini çekmesini istemiyordu. Hilton Tampa'nın telefonunu bulunca aradı.
İyi akşamlar Hilton Tampa, sizi nereye yönlendireyim?
Wally Pritchard orada kalıyor.
Bir dakika bekleyin lütfen.
Telefon çaldı, sonra nihayet başka bir İngiliz aksanı duyuldu, bu sefer bir erkekti.
Alo.
Wally, ben Dr. Travis, Dan Travis, seninle geçen sene.
Aman tanrım, sen beni nasıl? Vay canına, saat çok geç, bu şerefi neye borçluyum, beni nasıl buldun?
Eşin söyledi. Her neyse, bu saatte aradığım için özür dilerim ama bu seneki Bilderberg için mi oradasın?
Evet, Grand Hyatt'ta. Genellikle ilkbaharda yapıyorlar ama bu sene sonbahara aldılar. Gerçi bu beni atlatmaya yetmedi. Bu piçlerin otel odamı dinlediğini biliyor muydun?
Gerçekten mi? İnanılmaz. Dinle Wally, bu sene Bilderberg'de bir farklılık var mı? İçeri girmeyi başardın mı?
Hayır, kahrolası güvenlik. Tüm korumalar benim orada olabileceğim ihtimaline karşı uyarılmışlar. Bu sene normalden daha sıkı gibiler. Yine de otel çalışanlarına ve giren çıkana bakınca her biri dünyayı yöneten her zamanki kararlı faşistler, piç herifler.
Travis araya girmek zorundaydı, yoksa tüm gece telefonda kalırdı. Başkan yardımcısı Cook orada mıydı?
Evet evet, buradaydı. Söylemeye çalıştığım da buydu. Zırvaladığım için özür dilerim. Oradaydı. Peşindeki gizli servis yardakçılarıyla birlikte. İtiraf etmeliyim ki bir başkan yardımcısının bu toplantılardan birine katılması çok tuhaf.
Öyle mi? Bir başkan yardımcısının bunlara katılması ne anlama geliyor sence?
Tam olarak bilmiyorum ama başkan bunlardan birine asla gidemez. Çok önemli bir mesele ise vekilini gönderir. Tüm dünyanın en büyük finans, endüstri ve medya oyuncularının bir çatı altında olduğu bir şeyden daha iyi bir fırsat olabilir mi? Rezalet, gerçekten öyle. Bu piçlerin her sene ne konuştuğunu bilmeye hakkımız var. Resmen hayatlarımızla oyun oynuyorlar.
Neden başkanın kendisi bu toplantıların hiçbirine gidemez?
Profili çok yüksek. Unutma, bu toplantılar kasıtlı olarak şatafatsız yapılır. Başkan gününün her dakikasının hesabını vermek zorunda. Ortadan kimse fark etmeden iki gün Bilderbergçilere dikkat çekmeksizin kaybolamaz. Ama başkan yardımcısı sorun olmaz.
Wally söylenirken Travis de Bilderberg tohumlarının 1908'de Jekyll adalarında nasıl atıldığını hatırladı. O toplantı Merkez Bankası'nı ortaya çıkardı. Travis bu ismi hep ironik bulurdu.
Merkez Bankası devlete ait değil de bankaların sahibi olduğu özel bir kuruluştur. Rezervi de yoktu, hiç olmadı.
Tamam, teşekkürler vali. Sana gerçekten minnettarım ve rahatsız ettiğim için tekrar özür dilerim.
Ah tamam o zaman, yardım edebildiğime sevindim. Hoşça kal.
Travis iri gözlerini masanın önündeki cam çerçevenin içinde duran yanmış Nazi bayrağına dikerek telefonu kapattı.
O zaman doğruydu. Travis anladığı kadarıyla olayları özetledi. Leblanc bir Bilderberg konferansına normal olmayan bir katılım sağlayacak, başkan yardımcısı Cook'u koruyordu. Besbelli ki toplantının sebeplerini önceden bildiği için oldukça hassas bir şey ele geçirdi ve bu dosyanın kopyasını ölmeden önce bir yere postaladı. Sadık bir gizli servis ajanının gizlilik kurallarını ihlal etmesine sebep olacak kadar hassas ne olabilirdi?
Travis terli avucunu yüzüne sürdü. Geç oluyordu ve kafasında hala sorular olsa da önceki günün olaylarının yorgunluğuyla mücadele ediyordu.
Leblanc'a bunu yaptıran ne olabilirdi? Kişisel bir şey olmalıydı. Kendi hayatından daha değerli tutmasına sebep olacak kadar duygusal bir şey.
Travis Sonya'nın babalarının Kennedy'yi koruyan ajanlardan biri olduğunu söylediğini hatırladı.
Leblanc JFK'in ölümüyle ilgili babasını aklayacak bir şey mi duymuştu?
Ama o zaman Kramer'ın çözümlediği tıbbi referanslar neydi? Bir başkan yardımcısı 10 yıllar sonra Lancer'ın intikamını bir Bilderberg konferansında gerçekten tartışır mıydı?
Daha fazla veriye ihtiyaç var. New York'taki Memorial Sloan Kettering Hastanesi'ndeki Dr. Rogers'ı arama vaktiydi.
Lütfen New York'a geri dönmem gerekiyor deme.
14. ayrımın sonu. Sayfa 188.